Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Bendeniz Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz Ergün Yıldırım Bey ile birlikte. Bunlardan ilki Ergün hocamızın hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Kubbede Zıplamak ve Altında Çöken Kültür başlıklı yazısı olacak. Malumunuz özellikle internet haberciliğine çokça konu oldu. Eminönü Mercan'da 17. yüzyıldan kalma bir han var. Büyük Valide Han. Bu Büyük Valide Han'ın kubbesi özellikle gençler tarafından son günlerde çokça ziyaret ediliyor ve o kubbenin üzerinde gençler zıplıyor, fotoğraf çekiyorlar ayakları yerden kesilince. Bu fotoğrafı da sosyal medya hesaplarında yayınlıyorlar. Aslında iyi bir silüet var hocam oradan. İşte Boğaz gözüküyor, tarihi yarımadanın bir kısmı gözüküyor. Böyle bir silüet var. Gençler de kendilerini gösterme adına o Büyük Valide Han'ın kubbesine çıkıyorlar, orada zıplıyorlar ve bu fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıyorlar. Ve o kubbe delinmiş hocam bu arada, üzerlerinde zıplaya zıplaya delinmiş. Siz de hocam bundan yola çıkarak aslında bu kubbenin altında bir kültür olduğunu söylüyorsunuz. Yani üzerinde aslında o zıplanılan o kültür. Yazı çok güzel. Ben dinleyicilerimize öneriyorum. İnternetten ya da hafta sonu Yeni Şafak gazetesini alan dinleyicilerimiz okumuştur. Siz burada kubbe üzerinden metafor, de bir metafor yapıyorsunuz. Çünkü kubbe kutsal mekanlarda özellikle kullanılan bir mimari şekil değil mi hocam? Biz kuleyi evet. kullanmıyoruz. Yani kubbe
yaygın olarak
işte. Hem dini ibadet alanlarında kullanılıyor, hem de biz onu böyle hanlarda, hamamlarda, saraylarda da bir şekilde kullandığımız bir mimari özellik. Hocam burada diyorsunuz ki hani üzerinde zıplanan kubbe çöküyor. İşte tam da bu diyor insan kendi kendine, kubbe üzerinde zıplayarak onu çökertmek. Nasıl bir psikoloji ve nasıl bir psikanaliz? Kubbe ve kule her zaman bana iki farklı kültürün sembolik anlatımlarını çağrıştırır. Birçok kimse için de öyledir. Kubbe klasiktir, dinidir veya en azından dini paradigmaya dayalı bir kültürü simgeler. Şimdi bizim gençlerimiz o kubbenin üzerinde zıplıyorlar, evet. hopluyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Hocam burada aslında birçok konu var. Ben şununla başlamak istiyorum. Yani gençlerin dediğim gibi bunu fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşıyorlar. İsterseniz onunla bir başlayalım. Kültürü de konuşacağız. Bunun altında tarih tanımazlık, kültür tanımazlık, medeniyet tanımazlık var. Onu da konuşacağız ama gençleri buna iten sebep nedir? Yani bu çok görünür olma sevdası, sosyal medyada bu kadar görünür olma sevdasının altında ne yatıyor hocam? Nasıl bir psikoloji yatıyor? İsterseniz bununla başlayalım.
Evet, çok doğru. Önce hakikaten buradaki gençleri tamamıyla yargılayarak kötü diye ötelemek gibi bir amacımız yok.
Evet.
Bu gençler bizim gençlerimiz. Bu ülkenin evlatları. Onların bu davranışlarını anlamaya çalışmamız gerekiyor. Bu davranışlar şunu anlatıyor her şeyden önce. Bu gençler ne olursa olsun önemli olan kamusal alanda popülerlik kazanmak gibi evet. bir şeyin peşinde koşuyorlar. Yani popülerlik başı başına bir değer haline geliyor. Hakim bir değer haline geliyor. Yani kamuoyunun önünde yaptığımız saygın işlerle, yaptığımız güzel işlerle, ortaya koyduğumuz başarılarla, kazandığımız takdirlerle öne çıkalım. Bunun için çabalayalım değil de önemli olan öne çıkmak, görünür olmak. Bunun arkasında ne yaptığımızın hiçbir değeri, önemi yok gibi bir düşünce gençler arasında yaygınlaşmış. Bunu gösteriyor.
Evet.
Bu hakikaten yani üzüntü duymamız gereken bir şey.
Her ne olursa olsun bir evet. gözükeyim ben.
Bir gözükmek. Yani normalde insanlar neden önde, yani önde olmanın manası nedir? Yani işte diyelim genç iseniz bir şiir yarışmasında yazdığınız şiirle birinci olursunuz ve büyük bir şair olma imkanı olabilir. Bunu takdir edilmesi var.
Evet.
Veya okulda başarılı olursunuz, okul birincisi olursunuz. Veya okulda diyelim spor faaliyetleri, sanat faaliyetlerinde iyi bir enstrüman çalarsınız ve çok güzel çalışmalar ortaya koyduğunuz için okulunuz sizi ödüllendirir. Böylece o okulda öne çıkarsınız. Toplumda da bununla ilgili yaptıklarınız, yetenekleriniz, hayırsever çalışmalarınız, yerine getirdiğiniz mesuliyetler, bütün bunlarla birlikte önemli olursunuz ve toplum da sizin o öneminizi onaylar ve genel olarak sizi kabul eder, size saygı duyar, sizi değerli görür, sizi önemli görür. Bu budur, doğru olan budur. Ama maalesef biz bakıyoruz ki bu popülist kültürle beraber gelip geçici olan, önde olmak isteyen, duyulmak isteyen, görülmek isteyen bir tavır var hep. Bu hem dediğimiz gibi riyakarlığı anlatan bir şey, değerleri, ahlaki ilkeleri toz duman eden bir şey, hem de hakikaten bir yandan bir zavallılığı anlatan bir şey. Yani kendi çabanla, üreterek, bir şeyler ortaya koyarak öne çıkmak yerine bunları yapamıyorsun, bunları yapamadığın için, bunları yapacak gayret ve çaba ortaya koymadığın için, bunları yapacak bir emek ve çile ortaya koymadığın için beleşten, bizim oranın deyimiyle beleşten, evet, önde olmak istiyor insanlar. Bu işte haz ve hız toplumu diye sosyologların tanımladığı şey tam da. Yani postmodernite ile beraber gelen kültürde haz merkezlidir, hız merkezlidir. İnsanların tahammülü yok, toleransı yok, sabrı yok, çile ve çaba yok. Çünkü her bir değerli ürün mutlaka arkasında büyük bir çabayı ve büyük bir çileyi taşır.
Evet.
Çile ve çaba üzerine inşa edilen faaliyetler arkasında değerli ürünler bırakır, ortaya koyar. Ve o zaman da çevrende, toplumda, devlet vesaire bunları önemser, yaptıklarını değerlendirir ve seni saygın bir insan olarak tanımlar. Ki toplum, mahalle, aktörler, devlet bu takdiri yapmasa da önemi yok. Ya önemli olan insanın her şeyden önce ortaya koyduğu şeyde kendisi değerli bulması, kendisi önemli bulması. Yaptığı şeyin kendisi tarafından kabul edilmesi, değerli görülmesi insanı zaten en çok tatmin eden şeydir. Aslında ruhani haz diye bir kavram kullanmak gerekiyor belki. Maddi hazdan çok ruhani haz önemli ve insana ruhani haz açısından da karşılık verecek şey budur. Gençlerimizde bugün göremediğimiz şey o ve bu hakikaten bizi yeni bir şey üzerine düşünmeye sevk ediyor. O da şu: gençlerimizi biz çaba, gayret ve çileyle beraber yeniden nasıl bir eğitim sistemi içine de yerleştirebiliriz? Demek ki bizim eğitim çalışmalarımız, demek ki bizim ev ortamındaki çalışmalarımız gençlere bu konudan yeterli bir şey vermiyor. İkincisi, gençlerin kültürle kurduğu ilişkide bir problem var burada.
Evet.
Ciddi anlamda.
Evet.
Yani bu gençler üzerinde atladığım, zıpladığım şey nedir?
Nedir?
Diye düşünmüyorlar.
Düşünmüyor.
Düşünmeyen bir gençlik var ve ilişki kurduğu şey üzerinde ne yaptığının farkında olmayan bir gençlik var. Kubbe ve nedir? Tarih nedir? Kültür nedir?
Medeniyet nedir?
Medeniyet nedir? Sanat nedir? Bu konuda yeterli bir bilince sahip değil. İnsanlar bilmeyebilir. Yani çok şey bilmeyebilirsiniz. Annemiz, babamız, özellikle ninelerimiz okuma yazma bilmezlerdi ama Kur'an'ı gördükleri zaman ona saygı duyarlardı. Bir ehli irfan gördükleri zaman ona saygı duyarlardı. Veya işte ne bileyim, ezan okunduğu zaman işlerini bırakıp onu dinlerlerdi. Yani insanın bir varlıkla ilişki kurmasının ahlaki olabilmesi için çok şey bilmesi gerekmiyor. Ama bir şey gerekiyor. O da bilinç sahibi olmak. O muhatap olduğu şey konusunda bilinç sahibi ise, hissiyatı varsa, o zaman ona göre daha doğru davranır. Fakat burada biz görüyoruz ki gençlerimizin tarihle kurduğu ilişkide bir bilinçsizlik var ve tamamıyla popüler kültürü merkeze alarak hareket etme var. Popüler kültür dediğimiz şey haz ve hız olduğu kadar tamamıyla bizim bu toprakların ürünü olmayan bir kültürdür. Tamamıyla bizim klasik varlığımızdan, klasik medeniyetimizden gelen bir kültür değil.
Yani kar ve endüstri merkezli bir kültür.
Çok hızlı üretilen ve tüketilen
bir kültür. Evet.
Tamamıyla kalabalıklara hitap eden bir kültür. Tamamıyla dışarıdan gelen ve çoğunlukla Amerikanlaşma diye tanımlanan bir şeydir.
Ve hocam bir zevki selime dayanmayan, reklam üzere yayılan bir
tabii,
kültürdür.
İşte burada reklam da çok önemli bir şey olarak evet, ifade ettiniz. Reklam da burada önemli. Bir reklam kampanyasıyla başlıyor. Gençler 2 yıldır orada zıplayıp duruyorlarmış.
Evet, evet, evet.
Ve bunun öncülüğünü yapan bir reklam kampanyası.
Reklam filmi, evet.
Reklamcılık zaten postmodern kültürün en önemli üreticisi ve en önemli taşıyıcısı.
Ya tüketimin bugün, kapısı.
Bugün üretilir, yarın kimse onu ne görür, ne duyar, ne de hatırlar. Sadece malı güzel gösterir, güzel paketler ortaya koyar. Kazançla ilişkilidir, hızlı öğretilir ve hızlı unutulur. Ve kalabalıkların, kitlelerin daha çok bu estetik susuzluğuna hitap eden bir takım boyutlara sahip. Ama aslında yalancı bir şey bu, serap gibi yani. Nasıl hani susuz olan insanlar çölde serap görür ya.
Evet.
Aslında reklamın sunduğu kültür de bu kültürel açlığa karşı bir serap olmanın ötesine anlam taşımıyor.
Evet. Hocam,
İnsanlar serap görüyor. Evet. Yani güzellik aslında güzellik değil orada. Reklamlarda sunulan güzellik güzellik değil. Reklamlarda verilen
kurmaca.
Çok kurmaca, çok sürrealist, çok gelip geçici. Çünkü güzelliğin, estetiğin, sanatın mutlaka edebi yönü kadar ebedi yönün de olması gerekiyor.
Evet,
edebi
evet,
ve ebedi yönünün olması gerekiyor.
Ve bir ruh zevki de gerekiyor hocam.
Yani,
o da yok
yani. Ruh zaten sonsuzluğu taşıyan
evet,
bir kudret. Dolayısıyla oraya uzanmadığı için de içinde ruh da taşımıyor. Ebedilik de taşımıyor, edebilik de taşımıyor. Hızlı gelip hızlı gidiyor, tüketiliyor. Sadece bir anlık insanları neşelendiriyor. Yani bu neşelendirmeye ve maddi haz odaklı olarak kurgulandığı için gençlere de kalabalıklara da cazip geliyor. Ve gençler bununla kültürlendiklerini sanıyorlar.
Evet.
Bir sanı var burada.
Yani
bir sanrı var.
Yani o fotoğrafın burada, arkasında bir dekor olarak kalması bir tarihi mekanın, bir evet, caminin. İçine girilmiyor mesela o camiye hocam, hana, saraya merak edilmiyor. O bir fotoğrafın arka dekoru olarak kalıyor. Hocam ben burada şeye çok güzel temas ettiniz. Bu like almak diyor gençler bu sosyal medyada.
Evet.
İşte YouTube'da bir video paylaşıyorsunuz. Facebook'ta işte bir durum paylaşıyorsunuz. İşte insanlar onu beğeniyorlar.
Evet.
Hani o beğenme sayısına göre de işte popülariteniz artıyor. Hatta bunun ünlüler dünyasında şeyi de var. Yani ticari bir karşılığı da var. İşte Twitter hesabında sizi yüz binlerce kişi takip ediyorsa orada bir takım ürünlerin reklamı da yapılıyor. Gizli reklamlar
evet,
yapılıyor ve para kazanılıyor. Bir insanımızın yani dünya insanının sadece bizim insanımızın da değil böyle bir bilinçaltımız varmış hocam. Herkes aslında kendini bir beğendirme istiyor yani.
Şimdi buna, çok doğal bir şey.
Buna bu tür popüler sapmalar, anomik durumları ben biraz buna yoruyorum. Yani günah bile ya bir takım videolar çekiliyor. Evet. İşte çocuklar sınıfta öğretmenlerine bir büyük olarak hiç yapılmaması gereken bir şaka yapıyorlar. İşte öğretmen tahtada ders anlatıyor, arkası sınıfa dönük. İşte çocuklar gidiyor onun bilmem kafasına dokunuyorlar, şey yapıyorlar. Bu video internete konuluyor.
Evet.
Ve İşte bununla beğeni alma peşindeler. Kaç kişi izledi YouTube'da filan. Hani evet, böyle bir kendini evet, gösterme ve o gösterilen şeyin de beğenilmesi de arzu ediliyor. O davranışın iyi mi kötü mü, olumlu mu olumsuz mu, ahlaki mi gayri ahlaki mi olduğuna bakılmıyor. Buna evet, siz de çok güzel temas ettiniz. Bir de ben şunu sormak istiyorum hocam. Yani bu kubbede olduğu gibi yani Valdehan kubbesinde olduğu gibi bizim yıllarca eleştirdiğimiz bir şey vardır. Hani oryantalist bakış açısını biz hep eleştiririz yani. Hani işte batılı seyyahlar, oryantalistler, işte cumbala ev gördü mü hemen orada işte bir Osmanlı kadını üzerinden bir metafor yaparlar yani işte.
Evet, kafes.
Cumbanın arkasında pencere, bu kafesin arkasında işte neler yaşanıyor, evet, işte peçeli kadın üzerinden. Ya da bu tür bir şeyde işte hep hamamlar, ondan sonra harem dairesidir, harem dairesi. Yani Topkapı denince bizde böyle bir harem dairesi anlatılır. Sanki oradan bir devlet yönetilmemiş gibi filan. Böyle bir şeye mi gidiyoruz? Yani o bir oryantalist bir bakış açısıyla bu tarihi mekanlara, tarihi malzemeye gençler tarafından bir bakışta mı? Böyle eleştirdiğimiz, evet, yıllarca bir bakışa doğru mu gidiyoruz? Böyle bir endişem de var benim.
Yani bu tabii dünyada özellikle Amerika'da üretilip Hollywood'da üretilen, işte ondan sonra Paris moda merkezlerinde üretilen ve gittikçe dünyaya yayılan bir kültür aslında. Buna kültür de denmez yani, daha çok tüketim.
Tüketim.
Beğenileri bunlar, evet, aslında. Haz beğenileri, haz ritüelleri.
Ya elitlerin kültürü değil bu yani hocam.
Değil.
Avamın
yani
kültürü.
Tabii yani bu avam da değil de, avam yine nitelikli bir kavram. Bu
kalabalıkların kültürü.
Yani kalabalıklar karanlıktır. Ruhu olmayan yapılardır.
Evet,
o nedenle,
evet,
o an ne yaptıklarının farkında değillerdir. Ama kapitalizm bunlar üzerinde birçok şey kazanıyor. Birçok para kazanıyor. Birçok şeyi gündeme getiriyor. Hele hele bu yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla beraber işte Facebook, Twitter, Instagram vesaire, hep her gün yeni bir şey çıkıyor. Ve kalabalıklar bunlarla beraber konuştukça, bunlarla beraber hareket ettikçe, bunlarla beraber fotoğraflandıkça, gündelik hayatlarını bunlarla entegreli bir biçimde yaşadıkça çok daha fazla büyük sermayelere ulaşıyor kapitalizm. Buna hakikaten kültür demek zor bir şey. Bu başka bir şey yani. Bu kapitalizmin...
Kitle kültürü deniyor değil mi hocam? Kalabalıklar
kültürü. Evet, kütle kültürü deniyor, evet, buna. Kütlenin tükettiği hazlar, tükettiği beğeniler, tükettiği nefretler, öfkeler. Burada iyi ve kötü, doğru ve yanlış, hakikat dediğimiz şey de işlemediği için insanlar artık bir kaotik döneme girmeye başlıyorlar. Birbiriyle gittikçe bir yönüyle sanki iletişim içindeler. Aslında sağlıklı bir iletişimi de kaybediyorlar. Yani ölçü mesela beğeni. Beğeni dediğimiz şeyin ölçüsü nedir? Çok fazla kimsenin onu onaylaması. Bu aslında işte mahalle baskısı veya Aristo'yla beraber insanların sosyal hayvan olması, 19. yüzyıldaki sürüleşme eleştirileri, bunlara baktığımız zaman bu bir sürüleşme durumudur aslında. Bireyin irade sahibi olarak bir şeye iyi ya da kötü deyip davranışlarını ortaya koyması, bir şeye iyi, güzel ya da çirkin deyip beğenilerini ona göre tanımlaması yerine başkaları çok fazla onu tıklıyorsa, onaylıyorsa bu iyi oluyor, güzel oluyor, doğru oluyor. Dolayısıyla iyi, güzel, doğrunun ölçütü iyilik, güzellik, doğruluk idesi olmaktan çıkıyor. Hani o Allah'ın enfusi ve afaki ayetlerinden bahsediyor ya. Orada aslında işte iyilik, güzellik, doğruluk, hak, bunların idesi var. İçimizde var, tabiatta var. Allah'ın gönderdiği vahiyle de bize gösterdiği ölçüler var. Şimdi burada bütün bunlar devreden çıkıyor hakikaten. O fıtratta çıkıyor. Tabiattaki o güzelliği kavrama arayışı da devreden çıkıyor. Tamamıyla sürü halinde reflekslerle ortaya çıkan ve bu reflekslerin ticari anlamda güdülenmesine dayalı olan bir pratik ortaya çıkıyor.
Evet.
Bu gittikçe dünyada da işte Amerika'da üretiliyor. Kapitalizmin en büyük merkezlerinden birisi Amerika. Yani Hollywood'da veya büyük şirketlere veya bu bahsettiğimiz bilgisayarla bütünleşen yeni teknolojilerin üretildiği merkezler, değil mi? Microsoft,
evet,
işte,
evet,
Apple vesaire. Merkez buralar. Dolayısıyla burada bir Amerika'nın bir kültürü yok yani. Amerika bir kapitalizm olarak, yeni bir kapitalizm tarzı. Postmodern kültürün işte o bahsettiğimiz haz ve hız tüketici yönleri de bununla bütünleşiyor. Nihilist bir kimlik ortaya çıkıyor burada. Yani anne, baba, büyük, küçük, saygı, saygısızlık, bunlar tarih, değerler, inanç. Bunlar da bu popüler kültüre hizmet ettiği oranda önem taşıyor.
Önem taşıyor.
Yani mesela İlber Ortaylı bizim büyük bir tarihçimiz. İlber Ortaylı'nın kitaplarını hakikaten okuyarak onun tarih bilincine aşina olan ne kadar gencimiz var. Ama İlber Ortaylı dedi mi herkes tanır İlber Ortaylı'yı. İlber Ortaylı'yı tanımak, çünkü o artık popüler kültürün bir parçası olmuş. Onunla kendini gündeme getirmek önemli olmuş burada.
Evet.
Bir dönem mesela Orhan Pamuk'un kitapları çok satılıyordu ama okunmuyordu deniyor.
Okunmuyordu, evet.
Doğru. Çünkü önemli olan Orhan Pamuk artık popüler kültürün önemli bir
Orhan
figürü.
Orhan Pamuk'tan haberdar olmak.
Haberdar olmak önemli.
Önemli.
Ama hakikaten yani işte Benim Adım Kırmızı'da ne diyor? Nasıl bir edebiyat tarzı var?
Kara Kitap'ta ne anlatıyor?
Değil mi?
Evet, yani o romanları bir okumak lazım.
Bu romanlar lazım, evet yani önemli bir romancımız.
Doğru, doğru.
Yani dünyada onlarca dile çevrilmiş. İlber Ortaylı da yine öyle.
Dolayısıyla ben tam burada onu da sormak istiyorum aslında. Hani İlber Ortaylı'dan bahsetmişken popüler evet. tarih yapıyor. Hani kitapları da o kadar evet. değil ama işte gazete yazıları ya da mikrofon uzatıldığında.
Belki popüler değil de ona halk tarihçiliği diyelim.
Halk tarihçiliği.
Yani popüler kavramı bence daha çok kalabalıklar kültürü diye tercüme edelim.
Tam şunu
tarihçiliği yapıyor.
Şunu kastediyorum hocam aslında. O yani onların anlayacağı şekilde.
Tabii halk tarihçiliği tabii, budur.
Bazı benzetmeler, analojiler yapıyor.
Yani bu halk
yapıyor.
Müziğine benziyor. Halk müziğiyle sanat müziği, sanat müziği üst kesime
hitap ediyor.
Formu
farklıdır yani.
Halk müziği daha yaygın halka hitap ediyor. Ama biz halk müziğine popüler müzik dersek yanılırız.
Evet.
Pop müziği farklı bir şey.
Şimdi şöyle bir eleştiri var ya hocam.
Evet.
Yani ya tamam şimdi belki dinleyicilerimiz de onu söylüyordur bize. İşte gençleri eleştiriyoruz.
Evet.
Tarihten, medeniyetten, kültürden uzaklaştıklarını söylüyoruz. Bir de kapitalizmin getirdiği işte paranın, endüstrinin iktidarıyla...
Bu gençlerle ilgili bir şey değil sadece.
Yok şimdi onu yani soracağım aslında, hocam size.
Evet.
Hani paranın, endüstrinin iktidarıyla evet kutsallık da kayboluyor.
Evet.
Peki olduğu gibi mi biz bu tarihi, kültürü gençlere anlatacağız? Başka bir dile, başka bir metodolojiye mi dönüştüreceğiz? Hani orada da ya bu gençlere de işte ulaşamıyorsunuz siz. Bak bu tarih bilinci
evet.
verilmediği için o kubbeyi üzerinde zıplanılan, fotoğraf çekilen ve Instagram sayfasına konulan bir şey gibi algılıyor. Dekor olarak kullanıyor Eminönü'ndeki yeni camiyi. İçine girip işte iki
evet.
vakit namaz kılmayı
evet.
düşünmüyor.
Evet.
Bu manada da bu yeni... New Generation'a hocam bu yeni
evet.
nesle nasıl ulaşmak lazım?
Şimdi,
yani dini anlatma adına, kültürü, medeniyeti, tarihi anlatma adına nasıl bir yol izlenmeli?
Şimdi bu bahsettiğimiz popüler kültürün varlığı sadece gençlerle ilgili değil yani. Biz
tabii hepimizi ilgilendiriyor hocam.
Etkileyen bir şey.
Evet.
Hepimizle ilgili bir şey bir defa. İkincisi bu tarihi bir İlber Ortaylı'nın herkesin anlayacağı bir dile indirgeyerek anlatması farklı.
Evet.
Buna ben halk tarihçiliği diyorum.
Evet.
Bir de herhangi bir spiker meşhur diye, güzel diye, etkili konuşuyor diye kalkıp ansiklopedi ve tarih kitaplarından yararlanarak kes yapıştırmayla kitap yazması, tarihten bahsetmesi farklı,
farklı.
Bir şey. İkincisinin
evet.
yaptığı popüler tarihçiliktir.
Evet, evet.
Popülizmdir.
Evet.
Dolayısıyla o beklenmedik yeri de birçok yanlışlıklar yapabilir.
Evet.
Ama İlber Hoca'nın yaptığı büyük bir şeydir. Çünkü hakikaten büyük tarihi olayları herkesin anlayabileceği yalınlıkta bir üslupla, tatlı bir üslupla anlatmak, insanlara dokundurtmak kolay bir şey değil.
Evet.
Çok büyük bir zeka gerekiyor. Çok büyük bir düzey gerekiyor. İlber Hoca'ya da onu yapıyor.
Evet.
Dolayısıyla bu açıdan da bize çok, gençlerimize de çok büyük katkılar sağladığını da teslim etmemiz lazım.
Kesinlikle.
Evet.
Evet.
Yani hocanın bazı elitist çıkışları var. Onlara da rezervimizi koyarak, o da hoş değil yani. Bazen çok böyle şey genellemeler yapıyor. İşte hödük vesaire gibi ifadeler. Bu da bir bilim adamına çok uygun değil.
Uygun değil, evet.
Ama genel anlamda İlber Ortaylı büyük
ama
bir
hocam,
tarihçimiz.
Ama hocam ben
ve
soruma tekrar dönersem biz
sağladı.
bu gençlerin dilini nasıl yakalayacağız? O da önemli. Yani bu genç için öyle bu vaka.
Hani vaka bu.
Tamamı için demiyorum
biz,
bunu ama.
Ama bütün gençlerimiz
evet,
o kubbelerin üzerinde
değil,
zıplamıyorlar.
Kesinlikle
çok
değil.
İdealist gençlerimiz var.
En azından o gençler
var.
O zıplayan gençlere nasıl bir usul belirlemek lazım, metodoloji
bu
belirlemek lazım?
Bu gençlere aslında öncülük yapan yetişkinlerdi.
Evet.
O önce yetişkinler o kubbenin üzerinde reklam filmini zıplayarak çektirler. ve yetişkin gençlerin önüne koydular. Ve ondan sonra gençler orada yürümeye başladı.
Evet.
Bir defa asıl mesuliyet sahibi olan biz yetişkinleriz. Gençler ikinci planda gelir. Suçlu önce biziz, daha sonra gençlerdir. Bunu görmemiz gerekiyor. İkinci olarak Türkiye'de tarih çok önemsenen bir alan. Yani ilkokuldan itibaren tarih anlatılıyor. Tarih anlatılırken ilkokul, ortaokul, lise, tarih sadece bir konjonktür olarak, sadece savaşlar olarak değil, sanat ve kültür yönüyle de anlatılmalıdır. Özellikle bir iki senedir Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yönden girişimleri de var. Bence bu önemli bir girişim. Yani tarihin sosyal tarih olarak öne çıkması, tarihin sadece bir takım isimlerle, bir takım tarihlerle, bir takım olaylarla anlatılmaması. Siz de öyle eğitim gördünüz, ben de hatırlayın.
Evet.
Tarih derslerimizde işte 1900 bilmem ne, bunların ezberi isteniyordu bize.
Yani kronolojinin.
Kronoloji bizden isteniyordu. Bugün birçoğunu unuttuk biz yani. Bunun manası yok. Ama orada bir bilinç verilebilir. Yani İstanbul'un kaç yılında fethedildiğinden daha çok İstanbul'un fetih bilincinin verilmesi önemli. Değil mi?
Evet.
O zaman çocuk hakikaten İstanbul'un fethedilmesi ne demek? İstanbul fethedilince ne oldu? Daha önce neydi?
Fethin ruhu nedir?
Fethin ruhu nedir?
Evet.
Değil mi? Bunların öğretilmesi önemli.
Evet.
Osmanlı efendim kuruluş, yükseliş, duraklama, çöküş.
Çöküş.
Böyle bir sınıflama vardı.
Evet.
Tamam. Padişahlar. Ya, ama Osmanlı neydi? Osmanlı dünyaya ne söyledi? Osmanlı sözü neydi? Değil mi?
Evet.
Osmanlı'nın adaleti neydi? Osmanlı'nın kurduğu çarşılarda kullanılan mimari neydi? Tüccarların temel aldığı değerler nelerdi?
Ya, övündüğümüz Osmanlı nitelikleri nelerdi?
Tabii Osmanlı alimleri nasıl ilim yapardı?
Medreseleri müfredatı neydi? Ne okutuluyordu?
Yani daha böyle bir bilinç, birçok bilgiyle doldurmak yerine az bilgiyle bir bilinç, bir hissiyat vermek daha önemli. Türkiye'de tabii ideoloji çok baskın oldu bu eğitimde.
Hocam yani, o kitaplarda alamadığımız biz o bilgiyi şu anda o geleneği filmlerle üretmeye çalışıyoruz. Yani satırlardan alamadık.
Evet.
O yüzden
evet.
Şimdi evet. İşte Diriliş dizisi, Payitaht dizisi ki senaryo olarak da kurmaca bir senaryo. En nihayetinde bir bilinç veriliyor. Evet, bir tarih sevgisi veriliyor ama satırlardaki gibi olabilir mi hocam bir film? Ne kadar anlatabilir yani?
Şimdi bu bir başka boyut da burada kubbelerin üzerine zıplayan gençlerimiz aslında bize bir şey hatırlatıyor. Bizi ikaz ediyorlar. Diyorlar ki bakın bu kubbeler üzerine basılıyor, zıplanıyor. İstanbul'un kubbeleri gidiliyor. İstanbul'da kubbeler yıkılıyor.
Ya.
Yani o gençlerin bu davranışlarını onları suçlamak değil, onların bize verdiği bir ikaz olarak algılamamız gerekiyor.
Evet.
Hakikaten Yahya Kemal'in Türk İstanbul'u diye bir kavramı var.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yahya Kemal'in İstanbul'un Türk İstanbul'u kavramına baktığımız zaman apaçık olarak şunu görüyoruz. Diyor ki Fatih İstanbul'u fethettiği zaman İstanbul yağmalanmıştı. Kimler tarafından? Katolik Hristiyanlar tarafından. Ve ondan sonra o yağmalı haliyle kalmıştı. Fatih geldi, orayı imar etti. Orada yeniden bir şehir kurdu.
Evet.
Bu şehir o nedenle diğer edebiyatçımız tarafından çil çil kubbelerle diye tasvir ediliyor. Yani medeniyet şehir temelinde yükselen bir şey.
Evet.
Bizim medeniyetlerimiz de bizim şehirlerimiz de yükselen bir şey. Fatih'in İstanbul'u, Türk İstanbul'u yapması, İslam'ın İstanbul'u yapması yeni bir medeniyetin zirveye taşınması manasına geliyor.
Evet.
Ve bunun en önemli mimari göstergeleri arasında kubbeler vardır. Güneş ilk İstanbul'da ışıklarını bu kubbelere ve minarelere verir. Gün burada doğar. Değil mi? Işık buraya değer. Bunlar önemli.
Önemli. Ama
ve şehrin süliyetine bakıldığı zaman kubbeler gözükür önce.
Minareler ve
minareler gözükür. Yani bunlar bizim kutsal şemsiyelerimizdir. Peter Berger'in ifadesiyle.
Evet.
Kutsal şemsiye nasıl bizi yağmurdan, doludan koruyorsa, yazında sıcağın kavurucu etkisinden koruyorsa, bu kubbeler de, bu minareler de bizi aslında ruhani kanatları altına almışlar ve şer güçlerden karşı bizi koruyorlar.
Ve sembolik değil mi hocam?
O kubbeyi
görünce,
ister bir hamamın üzerinde yapılsın, ister evet. bir sarayın üzerinde yapılsın, isterse bir caminin üzerinde yapılsın, o ruhanidir, dinidir.
Evet.
Bizde dini ve şey ayrımı Avrupa'daki gibi değil. Yani efendim camiye yapılınca dini, hamama yapılınca dini değil denmez. Efendim kubbe daha önce Ayasofya'da vardı, doğru. Ama Hristiyanlık zaten İslam'dan önce de tevhid diniydi. Biz böyle bakarız. Ve Müslümanlar neden olduğunu aldılar da kuleleri almadılar? Bugün git Avrupa'da her tarafta kiliseler çandır, kuledir,
evet,
değil mi?
Evet.
Çünkü bizde bu kubbe algısı var, yaklaşımı var, anlayışı var. O evet. nedenle bununla temas etme, onu kutsal olarak algılama var. Onun üzerine bir medeniyet gelişiyor, bir kültür gelişiyor.
Günümüzün modern dünyası değil mi hocam? Belediyecilik anlayışı, şehircilik anlayışı o kubbeleri yok etti.
İstanbul'da
o kubbeler
evet.
gökdelenlerin gölgesinde kaldığı için evet. hani bu yeni nesil ya da gençlerden de
evet.
o kubbelerin üzerinde zıplama, ezme, delme
evet.
Eylemini çok görmemek mi gerekir
kesinlikle.
Diyorsunuz?
Kesinlikle. O bize bunu anlatıyor belki.
Evet,
İstanbul'da
evet.
yapılması bunu anlatıyor.
Doğru.
Diyor İstanbul kubbelerin şehriydi ama şimdi kulelerin şehrine dönüşüyor.
Ya.
Dolayısıyla burada bizim bir mesuliyetimiz var. Üstelik evet. inançı yani dindar insanların 94'ten beri yönettiği bir şehirdir İstanbul.
Evet.
Burada mesuliyet daha da artıyor yani. Hem biz medeniyete aidiyeti gündeme getiriyoruz. Medeniyetimizin sekülerleşme ve aşırı batılılaşmayla uğradığı dışlayıcı ve ötekileştirici tarihten kurtularak yeniden kendisiyle barışmasını istiyoruz. Ama öte yandan da şehirlerimizi kulelerle değil de kubbelerle inşa etmeye yöneliyoruz.
Evet.
Bu burada açıkça daha geniş manada dünyayı saran kapitalist kültürel iktidarın İstanbul'da da etkili olmaya başladığını görmemiz lazım.
Doğru hocam.
Orada artık reklam kapitalizmdir.
Evet.
Kubbeler ise kültürdür, sanattır.
O kapitalizmin ve reklamın altında da kubbeler altında ezilir, canı da çıkar.
Canı da çıkar. Yani. Evet. Olan budur, yaşadığımız Doğru. budur maalesef.
Evet. Hocam teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Aslında bir kubbeden neleri değerlendirdik hocam? Yani evet. o şehrin silüeti, kutsallığın bir görüntüsü olması kubbe.
Evet.
Kubbe bizim için önemli bu manada.
Kesinlikle.
Üzerinde zıplandığı zaman da sadece bir mimari silüetin üzerinde zıplanmıyor.
Zıplanmıyor.
Dinin, kültürün, medeniyetin ve tarihin üzerinde zıplanıyor. Ve son söylediğiniz de önemli. Yani o kubbeyi biz aslında böyle biraz ayaklar altına verdık hocam.
Evet.
Bu yeni şehircilik anlayışıyla.
Çuvaldızı kendimize batırmamız
kuleleri
lazım.
Kuleleri yükseltmekle, gökdelenleri yükseltmekle biz biraz ayaklar altına verdik. Çok doğru bir tespitti hocam. Programımızın bu bölümünde de İran'ı konuşacağız. İran'da geçen perşembeden itibaren ilk Meşhed kentinde başlayan gösteriler var. Diğer şehirlere de yayıldı. Hatta 12 kişi öldü en son olaylarda. Göstericilere karşı polisin kullandığı eylemlerde 12 kişinin öldüğünü de duyduk. 2009'da da aylarca süren eylemler olmuştu İran'da. Büyük protestolar olmuştu. Ve bunların tekrar başladığını görüyoruz. Bu arada 12 Kasım'da hocam büyük bir deprem olmuştu İran'da. 7.3 büyüklüğünde Kirmanşah şehrinde. Orada da var
evet,
bu
evet.
gösteriler. Hatta ne kadar doğrudur bilmiyoruz ama İngiliz Independent gazetesi İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a dayanarak eylemler sırasında Filistin'i boş verin, bizi düşünün. İşte ölüm ya da özgürlük,
evet,
siyasi
evet.
mahkumlar serbest bırakılmalı gibi sloganlar atıldığını söylüyor Independent gazetesi. Ve Reuters'te, İngiliz haber ajansı Reuters'te eylemlerin halkın artan fiyatlar ve yolsuzluk varken işte İran'ın Suriye ve Irak'ta ekonomik yük getiren müdahalelerde bulunmasına
evet.
tepki gösterdiğini söylüyor. Ve dini liderlere karşı bu bir takım sloganlar atılıyor. İçeride de tabii buna destek veren bir takım açıklamalar da var. Ruhani'nin danışmanı, kültür danışmanı Hüsamettin Aşena diyor ki ülke işsizlik, yüksek fiyatlar, yolsuzluk, su sıkıntısı, sosyal uçurum, bütçenin dengesiz dağılımı gibi ciddi sorunlarla yüz yüze insanların seslerinin duyulmasına ihtiyacı var diye de tweet de attı bu Hüsamettin Aşena.
Evet.
Tabii bir taraftan da ABD'nin tavrı da merak ediliyordu bu gösterilerle ilgili. İlginç bir açıklama yaptı Amerikalılar. Sözcülerden Heather Nauert dedi ki bütün ülkeler İran'daki gösterilere açık şekilde destek vermeli.
Evet.
Hani bir fırsat buldular. İran'daki gösterilerin desteklenmesi gerektiğini söylüyorlar. Tabii bizde de şöyle bir durum var hocam. Biz İran'a 1979'daki işte İslam devrimi, İran İslam Cumhuriyeti'ne dönüşmesine sebep olan o devrimden dolayı İran'la ilgili her şeye din zaviyesinden bakıyoruz.
Evet.
Türkiye'de ne zaman dindarlar, muhafazakarlar öne çıksa İran'a benzemekle, benzetilmekle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla İran'ı bir tetkik edemiyoruz biz.
Evet.
Yani İran'da bu tür isyanlar, yürüyüşler çıktığı zaman ellerini ovuşturan bir grup var. Bir medya grubu var, gazeteciler evet. var, aydınlar var. Ha tamam, yani din üzerine kurulmuş bir devlet çöküyor. Dolayısıyla bizim tezimiz doğrulanacak denen bir durum var. Halbuki bu haberlere baktığımız zaman da İnsanların yokluk çektiğini, enflasyondan şikayet ettiklerini, işte depremden sonra bir şehirde o şehrin yaralarının sarılmadığını görüyoruz. Yani aslında böyle insani bir şey, yani her ülkede olabilecek bir şey. Bu son tespitle başlamak istiyorum hocam biz. Yani İran'ı biz niye doğru düzgün değerlendiremiyoruz bizim memleketimizden baktığımız zaman?
Şimdi genel olarak tabii Orta Doğu'nun son 150 yıllık veya modern dönemindeki hareketlerle ilişkili olarak bunları değerlendirmek lazım. Yani Orta Doğu'nun Osmanlı sonrası modernleşmesiyle kurulan devletler, gelişen muhalefet toplumu temsil etme hareketleri bunlarla ilgili bu aslında. Başlangıçta tabii ulus devletler kuruldu ve
evet.
bunlar bir takım işte darbelerle iktidara geldiler. Seküler ve milliyetçi hareketlerdi. Bunlar İsrail'e yenildiler ve Orta Doğu'da sundukları sosyal adaleti hakim kılma projeleri gerçekleşmedi. Onun üzerine de yeniden bunlara karşı alternatif olarak ortaya çıkan İslami hareketler gündem oluşturdu. İşte İran'da devrim oldu, Sudan'da devrim oldu. Dolayısıyla Türkiye'de de seküler aydınlar başarısızlıklarını gördüler ve İslam alternatif olabilir ve Türkiye'de de bu tür değişiklikler olabilir diye korkuya kapıldılar.
Evet.
Refah Partisi'nin yükselişini düşünelim. 94'te birinci parti oldu. Diğer seküler partiler veya yarım seküler partiler kendi içinde parçalandılar, rüşvete çok bulaştılar, devleti yönetemez hale geldiler ve dolayısıyla orada Refah Partisi yükseldi ve arkasında AK Parti daha sonra geldi. Yeni bir alternatif oldu. Şimdi bizim Orta Doğu'daki genel şeyimiz bu. Muhalefet bazen devletle çok fazla bütünleşiyor, elitlerle çok fazla bütünleşiyor, egemen elitlerle. Dolayısıyla egemen elitler devlet içinde bulunan elitler, iktidar, hükümet, bütün bunlar büyük bir zenginliği kendi aralarında bölüşüyorlar. İhaleler üzerinden, rüşvetler üzerinden, maaşlarını yüksek tutarak. Ama öte yandan toplumdaki ekonomik şeyler, zenginliklerin paylaşımı konusunda aynı adilane tutumlar benimsenmiyor.
Evet.
Mesela vergilerde zenginleri kayıran bir sürü ayrıcalıklar var. Bakıyorsunuz yani bir deodoranttan alınan vergiyle bir ne bileyim yani bir zenginin kullandığı bilmem uçaktan alınan vergi aynı olmuyor.
Ya da işte yat motorlarından satılan vergi, mazot fiyatıyla bu çok
şimdi
kullanılıyor.
Şimdi bunlar sorunlu şeyler.
Evet.
Yani. Bunlar hakikaten ciddi sorunlu şeyler. Orta Doğu'da bu elitlerin toplumdan tamamıyla kopması, devletin zenginliklerini, devletin gücünü kullanarak toplumun zenginliğine el koyması ve toplumun da bir süre sonra kendi başına ne olursa olsun denecek bir halde bırakılması. Bu tabii, genel olarak konuşuyorum.
Hocam ama bu şu değil mi?
Şimdi İran'a dönelim.
Daha çok da bu İran gibi hani bizim ülkemizdeki durum gibi, bizde öyle bir durum yok da, ya da Orta Doğu'daki diğer ülkeler gibi. Yani bunları sebep göstererek iktidara gelmişse eğer bir hükümet ya da bir
ama
oluşum,
işte
devrim.
Kolay gelmiyor. Ha, devrim yaparak geliyor, ihtilal yaparak geliyor. Ondan sonra geldikten sonra bir süre sonra
şikayet edilenleri ortadan kaldırmak için gelmişsiniz.
Geliyorsunuz ama bir süre sonra siz de orada yozlaşmaya başlıyorsunuz. Yani iktidar yozlaştırır diye bir filozofun sözü var.
Evet.
Ama iktidarın yozlaştırmaması için de işte hukuk devletinin, insan haklarının iyi çalışması lazım. Ondan sonra demokrasinin iyi çalışması lazım. Bu çalışmadığı zaman iktidar yozlaştırır hakikaten. Kibirlilik ortaya çıkar. Ayrıcalıklar artmaya başlar. Topluma yukarıdan bakılır. Fakat İran'ın meselesi şudur. İran'da aslında petrolden gelen, doğalgazdan gelen ciddi zenginlikler var. Ve bu zenginliklerin toplumun çeşitli işte ulaşım, sağlık ve diğer alanlara kaydırılarak onların bir takım sorunlarının hafifletilmesi yönünde kullanmak yerine İran bunu silahlanma çerçevesinde kullanıyor. Veya Suriye'de veya Yemen'de veya Lübnan'da İşte çeşitli milis grupları desteklemeye yönelik bunu kullanıyor. Bu da tabii halkın attığı sloganlarda da açıkça gözüküyor bu. Bir ekonomik şeyi var yani. Ciddi bir ekonomik rahatsızlık var.
Var, evet.
Burada bir kimlik siyasetinin tezahürü yok yani. Mesela protestocuların çoğu böyle politik bilinci yüksek olan insanlar değil.
Geçim sıkıntısı çeken
veya bilmem siyasi parti
insanlar,
veya sendikacılar falan değil. Bunun yerine gündelik hayatta ekonomik sıkıntı çeken, yani geçinemeyen, çocuğunu okutamayan, kirasını veremeyen, mutfağına bir şeyler alamayan, üzerine bir şey alamayan, bu gündelik sıkıntıları çeken yoksulların verdiği bir tepki var. Yani orta sınıf yoksullarının bir şeyi var, protestosu var, bir isyanı var.
Hatta bunun adını hocam atılan sloganlar da, yani bırakın Filistin'i diyor, hani bırak Suriye'yi, Irak'ı diyor, yani bana bak diyor yani.
Evet. Şimdi Orta Doğu'da en büyük yani Saddam da onu yapıyordu. Petrol zenginliklerini silahlanmaya yöneltiyordu. Halk da kendi başına bırakılıyordu. İran'da bu paraları silahlanmaya ve bölgede emperyal bir güç oluşturmak için milis güçlerini yatırıyor. Toplumuna yönelik parayı kullanmıyor. Oraya transfer etmiyor fazla. Bir de burada tabii bence önemli bir şey de muhalefetin meşru olarak varlığına imkan tanımaması yeterince. Yani muhalefet var ama devletin orada, iktidarın orada yaptığı yanlışlıkları seslendirmiyor. Veya işte
seslendiremiyor.
Bakın, seslendiremiyor. Veya orada yoksul insanlar varsa bu yoksul insanların problemlerini gündeme getirip iktidarın önüne koyup, devletin önüne koyup ona göre ondan sonra neden bu önlemleri almıyorsun diye hesaba çekemiyor. Muhalefetin görevi bu zaten. Muhalefet bu şekilde çalışmadığı zaman muhalefet ne oluyor? Demokrasinin veya kanunun sınırlarındaki muhalefet çıkıyor, illegal olmaya başlıyor. İllegal olarak devlet çok güçlü polisiye güçlere sahipse onu da yapamıyor. Onun yerine ne yapıyor bu defa? Beklenmedik yerinde toplum kendiliğinden patlıyor. Kendiliğinden kitlesel isyanlar, yağmalamalar oluyor, saldırılar oluyor. Bunlar daha tehlikeli şeyler. Örgütsel değil ama kalabalıklar beklenmedik yerde, beklenmedik ciddi ölümlere de yol açabilirler, yağmalamalara da yol açabilirler, başka şeye de yol açabilirler. Oy vermezler, siyasete ve devlete olan güvenleri azalır, muhalefetin yanında da yer almamaya başlarlar. Dolayısıyla muhalefetin düşünce özgürlüğünden istifade ederek açıkça iktidarı, devleti eleştirebilmesi lazım. İktidarı eleştirdiği zaman terörizmle yaftalanarak dışlanırsa, devleti işte hainlikle yaftalanırsa o zaman muhalefet çekinir, siner, görevini yapamaz. Onun yerine işte böyle bu tür sosyal patlamalar olur. Orta Doğu'nun en büyük sorunlarından birisi bu. İran'ın da bu. Elbette İran'ın bu ekonomik sıkıntılarından gelen adil ekonomik paylaşımın olmaması mesela.
Evet.
Zenginliği var
çok,
ve bunu paylaşmıyorsun.
Evet, doğalgaz, yani, petrol zenginliği var.
Artık eskisi gibi değil. İnsanlar eğitim görüyor, şehirleşiyor. Orta sınıf artıyor. Dolayısıyla Eskiden insanlar eğitimsiz insanlardı, kırda yaşayan insanlardı, alt kesimde insanlardı. Öyle protesto etkileri de fazla olmazdı. Ama şimdi insanlar eğitim görmüş, şehirde yaşıyor, hayat standardının da yüksek olmasını istiyor. Dünyadan haber, dünyayı gezmek istiyor. Bakıyor, iktidarda bu imkanlar kendilerine verilmiyorsa, devlet bunun için gerekli olan adil düzenlemeleri yapmıyorsa, ona göre farklı tepkileri ortaya çıkıyor. Bir de elbette bunun İran'ın bu kendi içindeki kargaşalığından, tepkilerinden yararlanmak isteyen bir İsrail var, bir Amerika var. İran'ın bunu yaşamasını sevinir onlar. Çünkü İsrail'in işgal politikalarına karşı en fazla tepki gösteren ülkelerin başında yer alıyor İran, değil mi?
Evet.
Ve güçlü bir İran'ın olmasını istemez. Kendi içiyle uğraşan, kargaşalıklarıyla bölük pörçük olabilen güçsüz bir İran'ın olması her zaman İsrail'in isteyeceği bir şey.
Evet, ve destekliyor.
Her zamanın, tabii destekliyor. Her zaman ABD'nin isteyeceği bir şey. Ama İran'da bunu halkının önüne koyarak, siz bunu yaparak İsrail ve Yahudileri yanında yer alıyorsunuz veya Amerikan emperyalizminin ekmeğine yağ sürüyorsunuz demek gibi bir şansı yok. Çünkü önce sen halkını mutlu edeceksin, adaletli davranacaksın, halk sana güvenecek, ondan sonra halkını eleştirme ve emperyalizmle işbirliği yaptığını söyleme hakkın doğsun.
Evet.
Yani bu hakikaten çok önemli bir gelişme, beklenmedik bir gelişme. Düşün, İran
hocam,
gittikçe Orta Doğu'da yayılıyordu ve birden kendi içinde uğraşacak hale geliyor.
Ben de tam bunu sormak istiyorum hocam. Bu zaman zaman Türkiye'ye de yöneltilen evet. Bir eleştiri. Ya önce hani bir kendinize bakın, sonra işte oyun kurucu rolüne bürünün gibi bazı bizim yani çok hak vermediğimiz bir eleştiri
evet,
bu.
Evet,
fakat
evet.
Bu sokağın sesine kulak verdiğimiz zaman İran'da işte diyor ki Suriye'yi bırak bizi düşün. Bilmem işte bunlar tam böyle bizim destek verdiğimiz şeyler değil. Ben olayı tespit açısından diyorum. Hayatım işte Gazze için değil, Lübnan için değil, İran içindir. Meşhed şehrinde bu olayların en çok yaşandığı şehir. Bu tür sloganlar var. Ya burada şunu da görüyorsunuz. Hani İran oyun kurucu rolünde bu bölgede ve bir Şia yayılmacı adına bir oyun kuruculuk bu yani. Çok böyle bir ümmetçilik, insaniyet adına da değil bu. Ama bir anda içeride hocam bir şey var, içeri kaynıyor aslında. Yani kendi evinize bakmadan dışarıyı böyle düzenlemeye çalışıyorsunuz.
Evet.
Herhalde hocam bu sık sık hani bize de yapılan bir eleştiri bizim iç kamuoyunda yani bu kendi vatan sınırları içerisindeki insanımızı da değil mi hocam? Yani
evet,
İslam dünyasının bir genel bir sorunu. Aynı şey Suudlular için de konuşuluyor.
Suudlar
yani
için.
Dışarıda kardeşim tebliğ diyorsunuz, irşat diyorsunuz. Bu dini yaymaya çalışıyorsunuz. İçeride şu yaptıklarınıza yani sokakta yaşananlara bir bakın. Yani ya da kendi insanınıza kurduğunuz baskıya bir bakın yani.
Ha, bu manada bu çok bizim doğru bir şey.
Yani içeriği değil mi hocam bu İslam ülkelerinin
bu kesinlikle,
içeriği bir düzeltmesi gerekiyor.
Kesinlikle.
İçerideki insanıyla bir barışık yaşaması
burada
gerekiyor.
Burada dengeli olmak gerekiyor. Yani hem kendi yurttaşının temel ihtiyaçlarını karşılayacak politikalar uygulamak lazım. Hem de dünyada yoksullara, dünyada işte destek bekleyen insanlara yardımcı olmaya çalışmak
evet.
lazım.
Müslümanlığımız bunu gerektiriyor.
Bunu
zaten.
Gerektiriyor. Yani zaten zekat verirken önce ne diyor değil mi yani?
Yakınlarına.
Yakınlarına diyor önce. Önce bu yani Anadolu'daki halka, insanlara, hükümet, devlet öncelikle bunları görmesi gerekiyor. Daha sonra dışarıya. Bunu yapmıyor anlamda demiyoruz
evet.
yani. Yapılan eleştirileri var. Bu eleştirileri de dikkate almak
yok,
lazım.
Yok, özellikle Batı bizi hep buradan vuruyor hocam.
Şimdi yani burada bence sokak siyaseti evet. diye bir kavram kullanılıyor. Asef Bayat.
Evet.
İranlı bir sosyolog. Batı'da yaşıyor. Amerika'ya da şeyde olabilir. Bu aralar onu okuyorum ve hakikaten bu İran'daki tepkilere de rast geldi. Enteresan. Sokak siyaseti Orta Doğu'da çok yaygın olan bir şey. O da dediğim nedenden dolayı ortaya çıkıyor. Yani rejimler otoriterleştiği zaman,
evet.
rejimler sürekli halka emperyalistleri, hainleri gösterip halkın muhalefetine engel olmaya yöneldiği zaman halk o muhalefeti siyasi partiler üzerinde yapmayı bırakır, sokakta yapmaya başlar. Bu evet. Birçok ülkede oluyor. Dolayısıyla sokakta muhalefetin olmasını istemiyorsak, siyasal partiler üzerinde özgürce muhalefetlerini yapabilmeli. Yapılan her muhalefete de hemen hainler, hemen teröristlerle işbirlikçi diye yaftalanmaması gerekiyor. Hukuk devleti ve demokrasi de bu demek. Ama demokrasi ve hukuk devletinin ilkeleri askıya alınır, otoriterlik çok fazla uygulanırsa ve uzun sürekli uygulanırsa, halk muhalefetini dediğim gibi yapacak başka yollar geliştirir. Beklenmedik yerlerde akıl dışı bir biçimde geliştirir ve bunun topluma maliyeti çok daha yüksek olur.
Evet.
İran'da olan da budur aslında.
Yani. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü 40 Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.